Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bugün iki değerli konuğu ağırlamakla son derece mutluyuz. Edip Yüksel Bey Amerika'dan geldi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim. Bu sizin buraya ikinci
gelişiniz.
Evet. Birinci, ne kadar geçmiş arada?
Bilmiyorum. Bir sene oldu.
İki seneyi geçti değil mi?
Ya, evet. Yapma ya. Wow.
İhsan Ali Aşık Hoca da ilk defa geliyor.
Evet, ben ilk defa geliyorum.
Bir keresinde bir telefon görüşmesi yapmıştık.
Evet,
ama
telefon görüşmesi evet, yapmıştık.
Bir araya gelmek
ama nasip oldu. Ben yukarıdaki şey, aşağıdaki neydi? Kur'an evi. Evet. Oraya falan gelmiştim.
Öyle mi? Ama ben yoktum.
Öyle bir yoktum siz. Evet.
Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Şimdi şeyde kamuoyunun üç aykırı tip olarak değerlendireceği kişiler. Ama tabii ortak nokta Kur'an-ı Kerim, birleştiren taraf. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eder inşallah.
Amin, amin.
Yani ben şahsen yaşadığımız çağı Müslümanlar için bir diriliş ve bir sıçrama çağı olarak düşünüyorum. İnşallah böyle olacaktır. Çünkü ciddi manada bir sorgulama yapılıyor ve sorgulamanın merkezinde de Kur'an oluyor. Bu bakımdan inşallah çok hayırlı sonuçlara varırız diye düşünüyorum.
Evet. Evet, şimdi ben de birkaç cümle söyleyeyim giriş olarak. Şimdi ben zaten öteden beri buraya gelmek istiyordum. Sizinle görüşmek de istiyordum. Zaten bir şekilde dolaylı yoldan da olsa o irtibat sağlanıyor. Çünkü sizin burada derslerinize katılan arkadaşlar var. Yazılarınızı, söylemlerinizi dinleyen arkadaşlar var. Onların aynısı bizim de derslere katılıyor. Bazıları yazıları okuyor. Mesela sizden bir şey duyuyor, bana gönderiyor. Bizden bir şey duyuyor, giriyor, size soruyorlar filan. Böyle bir ortak bir network ağının içerisindeyiz. Dolayısıyla
ister, haberdar... İster istemez yani.
İster istemez haberdar oluyoruz yani. Söylenen sözlerden, söylemlerden. Aynı şekilde Edip Yüksel de öyle. Hele son zamanlarda gayet orijinal bulduğum homemade videolar yapıyor böyle, ev çekimi videolar. Yani bence çekim değeri de olan, format değeri olan televizyonculuk açısından şeyler. Onlar mesela benim çok hoşuma gidiyor. Bir şekilde arkadaşlar gönderiyor. Ben kendim buluyorum bazılarını, bazılarını da bana gönderiyor. Bak ne söylemiş falan diye. Ben de onu alıyorum, uygun bulduğum kişilere gönderiyorum falan. Zaten yüz yüze olmasa bile bir şekilde bir network'un içerisinde, bir düşünce duyarlılığının ve ağının içerisinde ilişki halindeyiz zaten. Şimdi bu benim düşündüğüm şey şöyle. Şimdi mesela ben Twitter'dan bir şey yazıyorum. Onu ders esnasında geliyor arkadaşlar, size soruyor. O esnada yani belki bir tarikatçı veya tasavvufçuyla tartışmış olabilirsiniz. Yani ona patlaması gerekirken bir bakıyorum bana patlıyor. Diyorum ki ya hoca bunları bana söylememesi lazım. Burada başka bir şey var aslında falan diye. Böyle ani şeyler oluyor. Aslında bizim ruh be ruh görüşmemiz lazım.
Herkesin ittifak ettiği bir şey var. Çok sert diyorlar. Ben de bakıyorum yani herkes gibi bizim elimiz ayağımız.
Evet. Şimdi hani eskiden bir tabir vardı. Ruh be ruh diye. Evet. Yüz yüze. Yüz yüze. Diye. Hı. Ben bunlardan yanayım. Yani beraber evet, yan yana olmalıyız.
Doğru.
Aynı karede fotoğraf vermeliyiz. Gerekirse büyük toplantılara beraber çıkmalı, açıklamalar yapmalı ve bir konuyu beraberce ele almalıyız. Nitekim bugün akşam bizim İnşa Kültür Evi'nde Edip Yüksel'le beraber, benim bugün ders akşamımda ama onu erteleyerek mini ikili bir panel yapacağız. Kur'an çevirileri üzerine. Benim yaptığım çevirilerle onun yaptığı çeviriyi böyle bir karşılaştırmalı bir şey yapacağız. Küçük bir deneme mahiyetinde. Ben bunların geliştirmesinden yanayım. Yani Müslümanların mütevazi olması lazım. Birbirini anlaması lazım. Birleştirici, barışçı olması lazım. Fakat tartışmacı da olması lazım bana göre. Yani gerçeklerin üzerinde örtbas etmemesi lazım. Yani sen şunu söylüyorsun, hatırını kırmamak için buna dokunmayın filan. Ben ziyade tamam, konuşalım, tartışalım. Gerçekleri ortaya koyalım. Ama birbirimizi anlayalım. Nihayetinde görüşleri çok yakın olan insanlarız biz. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'de bir sürü insan var. O insanların birçoğuyla yani yan yana yürür müsün? Aynı fotoğraf karesine gelir misin dersen gelmem yani. Kaçarım. Kaçıyorum da zaten. Ama Abdülaziz Hoca'nın benim nazarımda önemli bir yeri var. Değerli bir mücadelenin içerisinde. Bizim ulaşamadığımız yerlere ulaşıyor. Bizim söyleyemediğimiz şeyleri söylüyor. Hatta bizim inemediğimiz kaynaklara iniyor. Bu açıdan değerlidir, kıymetlidir. Kendisini takdir ediyorum. Aynı şekilde Edip Yüksel de benim nazarımda onunla biraz şeyimiz farklı. Aynı kuşaktan geliyor. Metin Yüksel'in ben arkadaşıyım Kayseri'den. Bu da kardeşi aynı aileden.
Metin senden büyüktü değil mi?
Yok küçüktü.
Öyle evet, mi? Metin'in doğru. Abisi. Biz Metin Yüksel'le beraber duvarlara yazı yazardık Kayseri'de. Onlar zaten aynı yaştanız, aynı yaş kuşağından geliyoruz. Yani Edip Bey de öyle. O zamanlar biz İstanbul Akıncıları, bunlar da Kayseri Akıncıları, bunlar da İstanbul Akıncılarıydı. Edip Yüksel böyle marşlar falan beslerdi. Biz onları söylerdik. Dolayısıyla bir arkadaşlık çevresi, geçmiş hatırası, ideolojik kök itibariyle de aynı yerden gelip nihayetinde buralara kadar gelmiş bulunuyoruz. O açıdan benim nazarımda değerlidir. Bir de çok fazla dışlanıyor. Çok fazla ötekileştiriliyor. Ben kendisine dün akşam da söyledim. İstanbul'a gel dedim. Buraya yerleşmenin zamanı geldi artık. Buraya gel, birlikte mücadele edelim. Tamam, bütün konuları aynen tıpatıp olmamız gerekmiyor. Olması da gerekmiyor. Değiliz fakat olması da gerekmiyor zaten. Ortalama %70-80, ben masanın her iki tarafında duran muhterem zatla görüşlerimiz aynıdır. Farklılıklar söz konusu olabilir. Ama bunlar önemli değil. Önemli olmamasını ben şuradan söylüyorum. Yani görüşlerin en az şu kadarına mutabık olursak beraber yan yana gelebiliriz. Şu kadarıyla olmazsak açısından söylemiyorum. Yani kişilik, karakter, samimiyet, durduğu yer, tuttuğu taraf, ona kızan kişiler noktasında değerlendirdiğimiz zaman aynı yerlerde durduğumuz görülüyor. Şimdi Türkiye'nin de bence buna ihtiyacı var. Şeytani güçler çok güçlüler ve örgütlüler. Kapitalistler, emperyalistler çok acayip güçlüler. Buradan bakarsanız aslında yıkılmaz da görünüyorlar. Öyle görünüyor yani. Muazzam bir...
Ama çok kolay yıkılıyorlar.
Evet. Kartondan bir dev de olabilirler ki öyledirler.
Evet.
Öbür taraftan bu yanlış kaynaklardan beslenenler, hurafeciler, halkın kafasını karıştıranlar, dini mitolojiye şuna buna bulaştıranlar da örgütlü işin garibi. Ya birleşmeyen, bir araya girmeyen, örgütsüz olan bizim gibi insanlar yani. Darmadağınız yani.
Asıl sıkıntı o.
Her biri bir yerde bir şey söylüyor. Ben bunun iyi olmadığını, bu gidişatın tersine çevrilebileceğini düşünüyorum. İnşallah, İnşallah. Bu yolda gelişmeler olur. İnşallah. Evet, ben de bir giriş mahiyetinde bunları söylemiş
olayım. Evet, Edip Bey. İkinci gelişiniz.
Evet. Ben burada 1986 yılında işte sadece Kur'an'ı kabul ettiğim zaman tabi bazı görüşler, farklı anlayış geldi. Onu paylaştığım vakit bir çok yalnızlık hissettim. O zaman mealciler falan vardı. Onlarda tabii ki bazı problemler vardı onların şeyinde. Alabildiğine yalnızlık. Zaten kaçmak zorunda kaldım. Ama o zaman bütün mezhepler, cemaatler birleşti. O zaman mezhepelisi, İrancısı, Nurcusu, Süleymancısı, yani bütün cemaatler, birbirleriyle kavgalı olan cemaatler bile bakıyorsun dergilerinde, yani şeyleri var, bu gazetelerin, dergilerin klipleri. Birinci şeyde, sayfada, manşette işte Edip hain, mürted oldu, zındık, babası mürted ilan etti. Yani kod diliyle öldürülmesi lazım diye. Yani o zaman öyle bir yalnızlık, kimse Kur'an'ın mesajı umurunda değil. O zaman Diyanet diyor ki, yani Diyanet ve imamlar, müftüler, Bukhari'de bir tane bile uydurma hadis var dersen dinden çıkarsın. Öyle bir anlayış vardı. Yani çok kutsal bir kitap, sanki Kur'an gibi bir kitapmış gibi. Aradan tabii ki bu kadar vakit geçti. Büyük gelişmeler, değişmeler. Şu anda bakıyorsun Diyanet hadis kitaplarında ameliyat yapmak istiyor, seçim falan. Çeşitli konular görüşülüyor, tartışılıyor. Müthiş bir olay. Anlaşmaz, bazı konularda anlaşmamamız gayet normal. Ve inşallah bunu şey etmememiz lazım. Yani bunu haddini aşmamamız lazım. mezhepler tarihine bakıyorum. Bir bakıyorsun İmam-ı Azam Ebu Hanife denilen adam ki ben tarihi kritik inceliyorum. Yani böyle hemen ne anlatılırsa şey etmiyorum. Biraz inceleyince bakıyorsun ki bu adam Kur'an'ı izleyen, aklın kıymetini bilen birisi. Ve kendi döneminde şey ediliyor, reddediliyor. Hadislere itibar etmediği için suçlanıyor. Abbas Emeviler döneminde hapsediliyor. Abbasiler döneminde zulüm görüyor. Ama daha sonra onun adına bir mezhep oluşturuyor. Yani mezhepler de daha sonra oluştu. İlk başta ben mezhep imamıyım kuracağım falan şeyiyle şey edilmiyor. İddia edilmiyor. Fakat Şafii bir bakıyorsun ki Şafii imamları falan bunu zındık efendim lanetliyorlar bile. Biliyor musun yani bu şeylerden? Yani Buhari bakıyorsun Ebu Hanife tabiindir. Ebu Hanif olarak görüyorum aslında yani hanifliğin, tevhidin babası diye. Sonra da Hanife diye şey diyorlar. Bu bakıyorsun bir tane hadis bile onun yolundan şey edilmiyor. Allah Allah bu böyle büyük bir alimse, hele tabiinse, sahabeden sonra gelmişse niye bir hadis rivayeti yok? Ama bakıyorsun Yezid'den, Muaviye'den falan rivayetler var. Neyse, bura bakıyorum şu anda Türkiye'de müthiş, Türkiye'de değil dünyada çok büyük gelişmeler oluyor. Yani nasıl ki televizyon Sovyetler Birliği'ni yıktıysa, nasıl Sovyetler Birliği içerisinde işte kapitalizm çok kötü ki kötü ama sosyalizm daha iyi diye şey edildi ve o insanlar biraz dünya gördüler, özgürlüğün bir kıymetini anladılar. Nasıl yıkıldıysa internet yoluyla da hurafeler tartışılıyor. Karman çorman, insanların kafası karışıyor ki hikmetin başı bu. Yani önce Sokrat'ın bir şeyi var diyor, en cahiller diyor, cahil olduklarını bilmeyen insanlardı. Böyle ortalıkta sanki bir şey biliyorlarmış gibi dolaşırlar ama sorguladığım vakit hiçbir şey bilmiyorlar diyor. En kötü cehalet bu çünkü cehaletin de farkında değiller. İşte karşılaşıyorlar farklı görüşlerle falan ve insanların kafası karışıyor gayet güzel. Ve şu anda İslam dünyasında özellikle büyük tartışmalar var. Amerika'dan çeşitli dillerde bu konuyu tartışıyorum, şey diyorum. Mesela Tunus'ta ve Libya'da, Mısır'daki hareketlere katılan gruplardan bazılarıyla irtibat halindeydik. Muslim for Peace and Justice and Progress diye bir grubumuz var. Ben onun kurucularından birisiyim. Yani barış, özgürlük ve adalet için ve ilerleme için Müslümanlar diye. Büyük bir ilgi var sadece ve Kur'an mesajına veyahut da Kur'an merkezli dediğiniz mesaja çok büyük bir ilgi var. Bunun ilk başta kutuplaşma olacaktır. Onlar hurafelere alabildiğine sarılacaktır. Hatta hurafelerin dozunu arttıracaklardır. Ama bu aslında onların benim gördüğüm kadarıyla bir dönemi tamamlayacağız. Burada daha önce hiç işitmediğim şeyleri işitiyorum. Mesela gelip bakıyorum ki adam diyor ki kainatın efendisi. Muhammed peygamber için bunu kullanıyor. İnanılmaz bir şey.
Rabbül alemin.
Rabbül alemin. Mesela Yusuf suresinde innehu rabbi. Onu efendim diye çeviriyorlar. Doğru bir çeviri. Rab, efendi, köle. Rabbül alemin, alemlerin efendisi. Yani Hristiyanlar da aynı İsa için Lord diyorlar. Hatta alemlerin lordu da demiyorlar. Alemlerin efendisi için, Allah için, şey için yani baba diye dedikleri Allah için kullanıyorlar. Yani Hristiyanlığı bile geçmişiz. Az önce Ahmet arkadaş bir kitapçık gösterdi. Muhammed peygamberin 99 ismi. 99 ismi. Pakistan'dan bana gelen bir Kur'an vardı. Allah'ın 99 ismi bir tarafta. Arka tarafta da Muhammed peygamberin 101 ismi. 99'dan iki tane de zam da etmişler. Ve birçok isim, Allah'ın isimleri burada. El-Evvel, onlardan birisi. El-Batın, El-Zahir, bunların hepsi Muhammed peygamber içinde kullanıyor. Yani bundan açık bir şirk olmaz. Bu Cübbeli denilen adamı izliyorum. Bu adam, yani ben içimdekini söyleyeyim, şeytanın ağzı yani. Şirkin alasını yani Ebu Cehil, Ebu Leheb, onun öğrencisi ancak olabilirlerdi. Müthiş bir şekilde yani artık bundan açık şirk olmaz. Hatta Allah'ı reenkarnasyon yapıyor diyor. Mahmud oldu, göründü falan filan. Büyük bir şey var. Yani şirke karşı bazı kesimlerde alabildiğine bir rahatlık var. Yani yavaş yavaş alışıyor insan bunlara. Yani biz bir evde pis koku varsa yavaş yavaş o koku artarsa o kokuya alışırız, şey fark etmeyiz bile. Ama birdenbire o koku belirirse tepki gösteririz. Ve hatta bir yerde diyelim ki haftada bir insan öldürülüyor. Ondan sonra yavaş yavaş günde bir insan ölüyor. Ondan sonra günde 3-5 ama bu yavaş yavaş arttığı vakit o ortamda yaşamaya devam ederiz. Lübnan Savaşı'nda olduğu gibi. Halbuki birdenbire onun yarısı kadar bir ölüm olsa insanlar o yerde bir dakika bile kalmazlar. Bu aslında bir bakıma bizim için bir avantaj. Bu çevreye uyma açısından insan için Allah'ın verdiği bir şey. Ama eğer bu zararlı şeylere, zehirli şeylere, hele fikir olarak dünyayı cehenneme çevirecek, ahireti cehenneme çevirecek fikirlere şey sağlama, bağışıklık elde etme, onları işte normal karşılama biçiminde olduğu vakit felaketli bir olay. İşte böyle bir şey var, polarizasyon var. Yani bu bakımdan bizim gibi böyle, ben kendimi sizi katmıyorum da ben ipten saptan kopan adamım diyorum. Yani falancanın filancanın şeyi müridi mukalidi değil. Yani umarım hepiniz öyle. Benim sözlerim hiç, ben konuşurum mesela Kur'an hakkında ama hiçbir vakit beni dinleyen adam işte Edip Hoca Efendi şöyle söyledi o halde bunu ben kabul ediyorum derse o onun büyük bir vebalidir. Yani böyle bir şey değil. Hepimiz birbirimizi dinleriz, birbirimizden öğreniriz. Ben dün bu arkadaşı dinledim. Çok güzel bir şey öğrendim. Bilmiyorum o benden bir şey öğrenebildi mi? Ama yani hepimiz öğrenciyiz. Kur'an'ı yeniden keşfediyorum gibi. Yani geçenlerde bir ayet vardı. Neydi ya? Hatırlıyor musun? Güzel bir şey vardı. Birisi hatta bir ateist hatırlattı bana onu. He. El murcifune fil medineti. Şimdi ateist diyor ki ya burada el murcifune fil medineti, Medine'de yalan haber yayanlar. Ondan sonra onları öldürün diyor. Şimdi diyor ki Edip sen diyorsun ki la ikrahe fi din, dinde zorlama yoktur. İşte savaşın amacı bir çeşit müdafaa şeklindedir. Yoksa zorla insanları Müslümanların egemenliği altına sokma amacıyla savaşılmıyor. Sen buna ne dersin? Bu adam şimdi düşüncesinde, inancından dolayı öldürülmesi lazım. Murcifune. Hakikaten bir baktım Allah Allah. Ben bu kelimeyi hiç sorgulamadan eski sünni şeyimle bu kelimeyi fısıltı haberler işte bozucu ana... Yani milletin kafasını bozucu, fitneye sokucu haberleri yayma olarak anlıyorum. Ve öyle çevirmişim. Ve bütün çeviriler öyle. Ondan sonra kelimenin aslına baktım. Kur'an'da kullanışına Allah Allah her yerde, diğer ayetlerin hepsinde raşfe, deprem, sarsıntı, büyük bir katliama sebep olan deprem gibi olaylar.
Tercufur racife.
Bu böyle yalan... sözler. Yani aslında muhalif demektir bu. Yani bugünkü çevirilere göre bir hükümete karşı birisi muhalefet ederse, onun aleyhinde konuşursa öldürülmesi lazım. Ki Emevil Arabasıyla dönem mutlaka birçok insan bundan dolayı da öldürülmüştür mürcif olarak. Ama Kur'an'daki kullanışı bu kelimenin hiç alakası yok. Demek ki bu insanlar Kur'an'a göre mürcifi eğer Kur'an'ın kendi konteksti içerisinde açıklamasına bakarsak bunlar yıkım yapıyorlar, insanları öldürüyorlar. Bunlara karşı ne yapacaksın? Savaşacaksın veya da bunları cezalandıracaksın. Bu gayet makul. Yani onun için bu ateistten bunu öğrendim. Yani ateistler bence bir bakma Müslümanların dikkatini kendi hurafelerine, Kur'an'ın üzerine yaptıkları tahrifatlara dikkat çekiyor. Neyse çok uzatmayayım. Seninle bir kavgamız oldu. Devam ederiz yine ama yine...
Ama şimdi İhsan Hoca hakim olarak mı geldi?
İhsan arada.
Evet, şimdi Allah-u Teala'nın Müslümanlara bir dünya hakimiyeti sözü var biliyorsunuz. Daha önce şeye Yahudilere yapılan bir verilen bir söz. Ve hala onun peşinde dolaşıyorlar. İşte İsa Aleyhisselam'ı tekrar getirmeye çalışıyorlar ki yani Muhammed olmadı, İsa verelim der gibi bir halleri var. Evet. Halbuki Allah-u Teala onlara verdiği sözde duruyor. Estağuz bile ya beni İsrailet kuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum evfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum ve iyyâye ferhabun diyor. Ey İsrail oğulları, size verdiğim sözü hatırlayın. İşte size verdiğim nimetleri hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin de ben size verdiğim sözü yerine getireyim ki işte Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanma mecburiyetleri. Şimdi Müslümanlar Resulullah zamanında o günün dünyasına hakim oldular. Ama bugünün dünyası bizi bekliyor. Fakat şimdi şey olarak mesela ikiniz de dinlerken zihninden bazı şeyler geçti. Acaba biz dinin tanımında mutabık mıyız mesela üçümüz? Mesela Edip Yüksel, İhsan Eli Açık. Mesela Allah-u Teala'nın فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ فِطْرَةُ اللّٰهِ Yani yüzünü dosdoğru bu dine Allah'ın fıtratına çevir ki اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا insanlar ona göre yaratmıştır. Yani bu dinin tanımı bana göre bu son derece mühim bir şey. Bu konuda mutabık mıyız? Yani dini böyle mi tanımlıyoruz? Yani ben tabii evet, hem ben öğrenmek istiyorum hem de bu vesileyle bizi izleyenler öğrenmiş olsunlar. Çünkü bu bir fıtrat tanımı olduğu zaman az önce Edip Bey ateistlerden bahsetti. Şimdi siz batıda yaşayan bir insansınız. Ben de işte ama Amerika'ya çok az gittim ama Avrupa'ya çok sık gidiyorum. Oraya bakıyorum. Bizim ateist dediğimiz insanlar mesela işte Rasim Hoca'yla da Rusya'ya epeyce gittik. Hala irtibatlarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Bizlerin ateist diye tanımladıkları insanlar aslında Allah'ı tanımayan kişiler değil. Kendilerine din diye takdim edilen sistemi tanımadıkları için işte biliyorsunuz Batı'da Tanrı dediğiniz zaman kilise anlaşılıyor. Onu reddettikleri zaman adamlar ateist oluyorlar. Aslında bunlar da bunları da içerisine alan bir din tanımı ortaya çıkıyor. Bundan belki 1,5 ay veya 2 ay olmadı ama 1,5 ay önce diyelim. Viyana'daydım. Orada üniversitede okuyan bir kızcağız fizik fakültesinde okuyormuş.
Bize çok fazla götür başkalarına.
Fizik fakültesinde okuyormuş. O da dedi ki bizim hocaların tamamı ateisttir dedi falan. Nasıl oluyor dedim yani. Allah'a inanmamaları mümkün değil. Şimdi tabii şey yapıyorlar, adamlar bakıyorlar okudukları, inceledikleri tabiatta geçerli kanunlarla kendilerine din olarak sunulan kanunlar arasında ciddi bir zıtlıklar görünce kendi bilimlerini tercih ediyor, dini bir tarafa atıyorlar. Baştan biz yani şu fıtrat temeli üzerine hareket edebilirsek çok birdenbire din evrenselleşiyor. Birdenbire kendisine hiç tebliğ ulaşmamış olan bir kişi de kendi dinin içinde bulabiliyor. Yani işte Allah'ın yarattığı ayetleri yeryüzünde okumayan bir tek insan yok.
Yani ona doğal olan diyebilir miyiz? Doğal.
Ha, doğal tabii. Ha, doğal. Doğallıktır diyebiliriz. Doğallık, doğallık diyebiliriz. Tabii fıtrat dediğin
tabii
zaman
iyi ve doğal olan.
Doğal olandır evet. Yani adam bir de hani Allah biliyorsunuz ayetleri ikiye ayırıyor. İndirilen ayetleri ve yaratılan ayetleri diye. İkisi arasında da ayrım yapmıyor aslında. Ve şey de çok ilginç. Adem Aleyhisselam'a ilk öğrettiği yaratılan ayetler. Ve zaten Adem'in meleklerin Adem'e secde etmesinin sebebi de o. Yani melekler de o eşyayı biliyor ama içindeki bilgiden habersiz. Resulullah'a ilk gelen ayet oku diyor. Şimdi bilirsiniz hani biz de işte oku, ben okuma bilmem. Sanki Cebrail Aleyhisselam eline bir kitap verdi de al oku dedi de ben de okuma bilmem dedi. Böyle bir şey olmadığını herkes ittifakla kabul ediyor yani. Ya kardeşim oradaki oku ne? Tabiatı oku diyor işte. Çevreni oku, insanları oku. Yani ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ki sürekli dikkatimizi tabiata çekiyor. Ve insanlara çekiyor. Dolayısıyla hakikaten şu fıtrat zeminindeki dini yani onun üzerinde şimdi zihnimizde olabilir de uygulamaya sokabilirsek yani tüm insanlığa bunu sunabilirsek yani dini şöyle bir su olarak sunabilirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Ben de kısa bir hatıramı söyleyeyim. Almanya'da işte böyle bir masa çerçevesinde oturduk. İşte şu anda Papa'nın da daha önce mensup olduğu Tübingen Üniversitesi'nde bölüm başkanlarıyla falan bir şey yapıyoruz. Konuşma yapıyoruz. Yani bir işbirliği nasıl olur falan diye. Ben ilk konuşmayı ben yaptım. Dedim ki Allah katında din İslam'dır dedim. Şimdi orada sakallı birisi de var. Yani onun tavırlarından rahatsız olduğu belli yani. Oraya zorla gelmiş olduğu olan bir tipe benziyor. Etrafındakilere ben Almanca bilmiyorum ya. Halit Bey sen de oradaydın değil mi o gün? Şimdi Almanca bilmeyince adam bir şeyler şey yaptı falan, rahatsız olduğunu anladım. Dedim bir dakika dedim. Bir sorun bakayım din ne? Allah katından din İslam'dır dedim ama din nedir onu bir sorun bakayım. Din dedim, sizin topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'ne benzer. Bu nehir dünya kurulduğu günden beri aynı kaynaklardan beslenir, aynı yatağı takip eder ve aynı yere akar. Fakat zaman zaman insanlar bu nehri kirletiyor. Peygamberler nehri temizlemek için geliyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Çünkü o nehir kirlendiği zaman hayvana zararlı oluyor, bitkiye zararlı oluyor, insana zararlı oluyor. Şu anda artık peygamber gelmeyecek. Bu nehri temizleme görevi bize düştü. Bizi yapmamız lazım deyince hepsi kağıda kaleme sarıldı. Halbuki az önce söylediğimle bu da aynı. Ama takdim şekli çok işi değiştiriyor. Yani bunun üzerinde yoğunlaşsak. Ondan sonra dinle fıtrat arasındaki birebir ilişkiyi her defasında göstermeye çalışsak. O zaman eminim ki biz bilimin arkasından gitme. Mesela ben en çok rahatsız eden hususlardan bir tanesi de şudur. Bundan birkaç, iki sene önce bir ülkenin bir heyeti geldi. İsmini vermeyeyim, belki rahatsız olabilirler. Kur'an-ı Kerim'in icazı ile ilgili bir uluslararası toplantı yapacağız. Neler yapmalıyız falan diye epeyce konuştuk. Dedim ki, ya siz dedim, işte büyük de bir kuruluş kurmuşlar. Siz dedim şu ana kadar Batılıların icatlarından sonra bu Kur'an'da var mı, Kur'an'da da var mı diyordunuz? Yoksa beyler şunları şunu yapmışsınız ama hedef şunu şunu da yapın mı dediniz? Yok Kur'an'da var dedik. Ya böyle bir çalışma olmaz kardeşim. Hakikaten beni çok rahatsız ediyor o tür şeyler. Bize de var. Vardı söyleseydin şimdiye kadar ya. Dolayısıyla böyle bir metotla, yani dini bir fıtrat olarak Allah'ın tanımladığı şekilde tanımlayıp Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte okuyarak ve birdenbire evrenselleşerek, yani öylesine bir evrensellik oluyor ki o şeyin Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği o büyük hedefe doğru çok sağlam adımlarla ilerlersek hayırlı olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz?
Evet, ben biraz belki din tanımınıza katılıyorum. Zaten birçok yerde de onu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi meseleyi şöyle ortaya koyarsak biraz daha netleştirebiliriz. Din inanç mıdır, yaşam mıdır? Bazıları diyecek ki hem inançtır hem yaşamdır. Niye bunları birbirine karşı karşıya getiriyorsun? Hayır, bilerek bu soruyu soruyorum. Bir netleşme lazım. Olayı netleştirmemiz lazım. Aslında din, sonuç itibariyle din, nihai noktada din, inanç mıdır ve inanç ritüelleri midir? Yoksa yaşam mıdır? İnanç ritüellerinden kastettiğim, görünmeyen bir şeye, test edilemez bir şeye, laboratuvara sokulamaz bir şeye inanacaksınız ve onun adına, ona yönelik bir takım ritüeller icra edeceksiniz. Yani böyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Ganj nehrine gireceksiniz, bir evin etrafına döneceksiniz. İnanç ve onun ritüelleri, bu zaten evrensel değil. Bu hem belli bir zamana, belli bir kurumsal dine ve onun mensuplarının icra etmesini istediği bir şeydir. Yani Hindular nasıl bize Ganj Nehri'ne girmezseniz 9 milyon kişi Ganj Nehri'ne girip hac ediyor her yıl. Adam değilsiniz diyemezse, biz de insanla hac etmezseniz, namaz kılmazsanız adam değilsiniz diyemeyiz. İnançlar ve ritüeller bize özgüdür. Din nihai noktada bana göre yaşamdır. Hem de Abdülaziz'in biraz evvel değinmeye çalıştığı fıtri doğal yaşamın ta kendisidir. Yani insanlar doğuştan, fıtraten kötüye karşı tepkilidir. Adaletsiz olana karşı tepkilidir. Bir tankın bir bebeği 7-8 yaşındaki bir bebeğin üzerine tankı sürseniz bebeğin ezme görüntüsünü dünyanın neresinde gösterirseniz gösterin Çinli de ayağa kalkar, Meksikalı da, Arap da, Rus da. Fıtraten hayır der. Bu ne zulüm der. Bak zulüm, adalet, iyilik, doğruluk, güzellik, komşuya yardım etmek, iyilikten yana olmak, pis ve çirkin şeyleri yapmamak, kötü kokuyu sevmemek. Bunlar doğaldır, doğal olandır ve din sınırları da bana göre bu doğal olan belirliyor. Şu anda din nihai itibariyle bir yaşamdır. Hem de doğal yaşam onun sınırlarını belirler. Tabiattaki doğallıkla ayetlerde geçen doğallık asla çelişmez. Bunlar birbiriyle uyum içerisindedir. Çünkü Allah'ın tabiattaki ayetleriyle, fiili ayetleriyle, fiziki ayetleriyle, kitapta geçen kavli ayetleri zaten birbirini tefsir eder ve açıklar. Kur'an'ın en iyi tefsiri bana göre tarihin, hayatın ve tabiatın gerçekleridir. Akıp giden sebep-sonuç ilişkileridir. En iyi o tefsir eder. Bu tefsir doğal bir tefsirdir. Ama diğerleri kurgusal olabilir. Bize has olabilir, indi olabilir. Dolayısıyla dinin buradan kavrandığı takdirde çok doğru. Dünyadaki herkesin kendisini rahatlıkla içinde bulabileceği bir olaya dönüşür. Ama günümüz Türkiye'sinde ve İslam dünyasında din inanç ve ritüel olarak algılanmıştır ve algılanmaktadır. Din yaşam olarak algılanmıyor. Hele hele doğal yaşam olarak hiç algılanmıyor. Din nedir dediği zaman namaz kılmak, oruç tutmak, örtünmek, hacca gitmek, cenaze, kurban, türbe, kandil gecesi deniyor. Ve koskoca bir devletin diyanet teşkilatı da bunları yapmak için görevlendirilmiş. Ne yapar bu dediğin zaman bakıyorsun bunlar ortaya çıkıyor. Ben bunun aynı zamanda bir devlet projesi olduğunu, bir aydınlanma projesi olduğunu düşünüyorum. Aydınlanma dini şöyle tanımladı. Din bir vicdan işidir. Yani din bir inançtır. İnanç. Burada bir nokta. İnanacaksın ve o inancın gereğinde tuhaf, garip, anlaşılmaz hareketler yapacaksın. Buna saygı duyarız. İşte tapınak, git oraya. Ya kalk ne yaparsan yap. Git evin etrafına dönen, git kancilerine gir. Git kilisede buğurlar, tütsüler içerisinde ne yaparsan yap. Din bir inançtır. Ve o inanca müteallik bir takım bütün insanları ilgilendirmeyen, kendilerine mahsus sadece onların anlayacağı bir takım ritüellerden ibarettir. Bu aydınlanmanın yapmış olduğu bir tanımdır. Ve şu anda Türkiye'de din bu tanım üzerine inşa edilmiş. Teşkilat, Diyanet Teşkilatı bu tanım üzerine kurulmuş. Kökeni itibariyle söylüyorum. Diyanet Teşkilatı'nın içindekilerin zihniyeti itibariyle söylemiyorum. Kurumsal tanımı budur. Budur yani. Bu işi yapar. Memlekette insanlar ölüyor. Kaldırıp mezara gömülmesi lazım. Vatandaş mezarda ölüsüyle ruhani bir bağ kurması lazım. 2000 yıldır şaman kültüründen beri bu böyle. Onun için orada bir Kur'an okunması lazım. Kur'an bu işe yarar. Yani Kur'an malın pörüşüldüğü, paranın alışverişin olduğu, ticaretin kalbini attığı, insanların birbirine zulmettiği, komşuluk yaptığı, okullarda hüküm verdiği, yönetim kararları aldığı yerde Kur'an okunmaz. Çünkü Kur'an bir yaşam kitabı değildir. Ölüler kitabıdır. Bu nedenle ben yazmış olduğum tefsire bu anlayıştan yola çıkarak yaşayan Kur'an dedim. Bilinçli bir şekilde. Buradan diyeceksiniz ki ya yaşayan Kur'an, ölü Kur'an mı var bir de? Evet, ölü Kur'an var. Yani ben çocukluğumdan beri gördüğüm hep ölü Kur'an. Çünkü ben mezarda hep okunurken gördüm Kur'an'ı. Çoğunuz da öyledir yani. Şimdi biz bu din anlayışına itiraz etmemiz lazım. Bu noktada katılıyorum. Aydınlanmanın din bir inançtır tanımına itiraz etmemiz lazım. Dolayısıyla tanımı şöyle netleştirebiliriz. Din esasında yaşamın içindedir. Yaşamın kendisidir. Hayatın kendisidir. Hele hele doğal hayatın tamamen kendisidir. inançlar ve ritüeller bu hayatı kurmak, tesis etmek için bir araçtır. Bir tesis edici, kurucu ve fakat bu hayatı kurmak ve yaşamak isteyenlere özgü, başkalarını ilgilendirmeyen araçlardır. Bu hayatı kurmak için besler, manevi dinamiklerdir falan diyebiliriz. Mesela salat sana büyük ilhamlar verir falan. Veya haç veya Kabe'nin her birinin zengin sembolik anlamları vardır. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Bu noktada bir de şunu söylemek isterim. Şimdi biz bazen sağda solda konuşuyoruz. Buna yönelik açıklamalarda bulunuyoruz. Bazı Kur'an kavramlarına yönelik. Bu bazen yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Ve buradaki yöntemi bence şu olması lazım. Mesela ben kendi
yöntem İstersen yöntem üzerine ayrıca konuşalım. Yöntem çok önemli. Bir de mesela Edip Bey ne diyor acaba bu? Hayır demeyecek de yani hayır demeyeceğinden eminim. Yani şey yapmak için değil. Tabii ki din Allah öyle tarif ettikten sonra bizim başka şey söylememiz mümkün değil de o konuda
size yani bu şeyle ilgili bir iki cümle hocam. Yöntemden mevzu uzun uzun açacak değilim. Şimdi bir şey başta din kavramı olmak üzere Kur'an'da hüviyet olarak varlık olarak kavram olarak geçiyorsa ona yok denmez. Kur'an'da din kavramı da var, tevekkül kavramı da var, tevhid de var, şeytan da var, cin de var, melek de var. Domuz eti haramdır da deniyor. İçki içmeyin deniyor, zina yapmayın deniyor. Bunların hepsi Kur'an'da geçiyor. Şimdi Kur'an'da geçen bir şeye Kur'an'da yok dersen zaten absürt duruma düşersin.
Ona
onun varlığını kabul etmemekle var evet. Ama onun mahiyeti nedir? Onun hakkında konuşmak bence aynı şey değildir. Yani buna eski felsefede İbn Sina falan bunu çok tartışmıştır. Varlık ve mahiyet derler. Yani bir şeyin hüviyetiyle mahiyeti. Hüviyeti o var mı sorusunun cevabıdır. Mahiyet de nedir o sorusunun cevabıdır. Mahiye nedir o? Şimdi ben şahsen benim yöntemim şu. Kur'an'da var olan bir şeye yoktur demedim, demem ve demeyeceğim de. Var. Fakat nedir o diye sorarım. Soruyorum da nitekim. O nedir? Kur'an'da nasıl ele alınıyor? Tarihte nasıl ele alınmış? Peygamber bunu nasıl anlamış? Başka düşünürler, filozoflar nasıl ele alınmış? Bunların hepsini sorarım, soruştururum. Sormadık hiçbir şey de bırakmam. Ve ömrüm yettiğince de zaten bırakmayacağım. Kur'an'da ne geçiyorsa, hele hele terimsel ve kavramsal değeri olan her şeyi nedir o diye sormalıyız. Nedir o? Yani mesela benim bu domuz etiyle ilgili bazı açıklamalar yaptım. Burada mesela bu ayrımı bilmeyenler açısından yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş. Yani domuz eti vardır, haramdır ama nedir o? Niye haramdır? Sebebi nedir? Ben bunu daha çok sosyal, sosyoloji ve sosyal açıdan haram kılındığını düşünerekten açıklama yaptım. Yani izlediğimiz yöntem açısından da bunun bilinmesinde fayda var. Bunu da ek olarak söylemiş olayım. Evet üstad, buyurun.
Şimdi unutmak istemiyorum. Yani şeyle ilgili, yani bundan sonra neler yapılabilirle ilgili bizim ben sanıyorum 7-8 senedir toplantılar yapıyoruz. Amerika'da, İngiltere'de, Kazakistan'da 3 yerde yaptık. Amerika'da birkaç kere konferanslar bu İslami reform için kritik düşünenler başlığı altında. Tabii reform kelimesi Türkiye'de çok böyle gıcık bir kelime. Onu çöpe atarız, başka bir kelime buluruz eğer rahatsız, yanlış anlaşılıyorsa. Reform İslah'ın İngilizcesi, Türkçe'de de belki kullanılır diye ama İngilizce'de reform, İslah. Kur'an'da salih, İslah kelimesi kullanılıyor. Eğer millet İslah kelimesini severse onu diyelim. İslam'da reform değil veya İslam'da İslah değil. İslami bir İslah, İslam'a göre düzelme.
Kendimizi ıslah.
Kendimizi ıslah etme veyahut da anlayışımızı, ibadetlerimizi, davranışlarımızı ıslah etme. Bunun için inşallah yani sizinle konuşmak isterim. Yani burada böyle bir uluslararası bir konferans düzenlemek. Yani herkes bizim klonumuz olacak diye bir şey yok. Orada çok farklı fikirden insanlar geldi. Bence İslam dünyasının çok sesliliğe ihtiyacı var. Farklı görüşte insanlar birbirini dinleyebilmeli ve bu görüş teatisinin sonunda insanlar daha başka farklı yönlerden gerçeği daha iyi keşfedebilirler. Şimdi din kelimesi, din sistem demek. İslam kelimesi, biz İslam diyoruz ama aslında Kur'an'daki kullanılışı şey değil. Yani özel bir isim değil. Hem de büyük harfle yazıyoruz. Ya Arapça konuşsak Allah'a teslim olma veyahut da barışı yayma. Ki selam kelimesi de oradan gelir. Yani barış içerisinde olmak ve sadece Allah'a teslim olma. Her iki anlamı da içeren bir ifade. Ve bu Muhammed peygamberden başlamıyor. Hepiniz biliyorsunuz Kur'an'a göre ilk Müslüman, ilk Adem'den itibaren başlayan şey nedir? Bir makale yazmıştım İngilizce, Türkçe'ye çevrilmedi. Ne kadar Müslümansınız diye. Şimdi üç tane benim gördüğüm, yani bazı şeyleri abartıyoruz. Bence bu arkadaş ekonomik mala çok yoğunlaşmış. Her şeyi belki onda görüyor. Benim eleştirim ona o olacak. Ama az önce gördüğüm gibi inkar etmiyor. Hani ritüelin bir yeri vardır. İnancın bence en önemli yer inançtır. Doğru düşünme. Olaya yaklaşma. Eğer senin teorin bozuksa, eğer kafanda bin bir türlü hurafe varsa, bugün bir tavır yaparsın, bir adet yaparsın. Belki ilk başta düzenli olur, sonunda kaos olur, saçma sapan şeyler girer. Yani ilk önce epistemoloji. Kaynak nedir? Bilginin kaynağı nedir? Bilginin ne kadar güvenilirliği var? Ne kadar güvenebiliriz bilgiye? Ve bilginin sınırı nedir? Bu konuda şey etmek. Ve ondan sonra tevhidi bir özgürlüğe kavuşmak. Tevhid ben eskiden anlamazdım. Yani niye bu kadar önemli Kur'an tevhid? Allah'ın birliği olayı. Çünkü tevhid olayı seninle Allah arasındaki bütün mükemmel olmayan şeyleri, düşünceleri, inançları veya kişileri, dogmalar olsun, efendim ideolojiler olsun, ruhbanlar olsun, evliyalar olsun, hepsini ortadan çıkarıyor. Sen Allah'la irtibat halinde ve ondan yardım istiyorsun. Ve Allah'ın isimlerinden, Kur'an'da en çok tekrarlanan isimlerinden birisi Hak'tır. Gerçeği arıyorsun. Sen sadece gerçeğe teslim oluyorsun. Onun dışında hiçbir lidere, hiçbir efendim sarıklıya, sakallıya, papaza veya imama teslim olmuyorsun. Bu çok önemli. Ve hepiniz bir oluyorsunuz. Hepimiz eşit oluyoruz o bağlamda. Bu önemli. Kişisel özgürlük.
Özgürlüğün hayal edilemeyecek zirvesi var.
Kesinlikle. Çünkü mükemmele teslim oluyorsun. En güzel isimlere sahip. Şimdi üç tane alan diyorum. Birinci alan teslimiyet veyahut da barış içinde olmak, kainattaki ayetlerle barış içerisinde olmak. Yani Allah'ın kainata doğaya koyduğu yasalar var. Sen o yasalarla çeliştiğin vakit Allah'a isyan ediyorsun. Mesela diyelim yer çekimi kanunu var, statik yasaları var falan. Sen bir ev yapıyorsun, çimentoyu pek doğru dürüst hesaplamıyorsun ne kadar. Yer zemininin gevşekliğini pek iyi hesaplamıyorsun. Sen diyorsun ben Müslümanım işte hemen yapalım bir şeyler. Allah'a dua ediyorsun. Allah'ım bunu evi iyi tut, depremden bizi koru diyorsun.
Benim için kanunlarını değiştir.
Evet, aynen. Aslında sen o evi yaparken Allah'a isyan ediyorsun. Her adımda, her kiremit koyarken Allah'a isyan ediyorsun. Çünkü Allah'ın kanunlarına gereken saygı göstermiyorsun. Yani dolayısıyla Allah'a isyan ederek bir ev yapıyorsun, ondan sonra Allah'a diyorsun ki beni koru. Değil. Batı dünyası bu konuda Allah'ın yasalarını öğrenme ve uygulama konusunda bizden çok daha Müslüman. Yani Allah'ın kainattaki, doğadaki ayetlerine uyuyor. Öğreniyor, öğrencisi oluyor, test ediyor ve Allah onlara ayrımcılık yapmıyor, onlara bilgi veriyor, teknoloji veriyor ve bir üstünlük kuruyor. İkinci alan, İslam'ın ikinci alanı, barış içerisinde yaşama ikinci alanı, toplum içerisindeki yasaları keşfetme olayı. Yani bireyle toplum arasındaki ilişkinin doğurduğu bir yasalar vardır ve bu yasalar objektif yasalardır. Seni aşan, yani subjektif şey değildir. Mesela sen biraz sabrınız var mı?
Var mı?
Mesela biz Tarzan'ız. Ben Tarzan, Jane, dağın başındayım. İstediğim kadar gece yarısı çıkarım, bağırırım değil mi? İstersen çıplak da dolaşırım. Tamam, üzgürüm. Ama şey var, ayılar var falan var. Bazen geceleyin uykusuz kalıyorum ayılardan kendimi korumak için. Veyahut da diyelim ki bir elbise buluyorum ama böyle şey nedir, buğday muğday bulma konusunda yani yeterli meyvem sebzem yok. Ama bir bakıyorum ki başka tarzanlar da ötede var. Aklımı kullanıyorum, diyorum bunlar benim gibi, onlarla gitsem, bana benziyorlar onlar. Ayılara karşı birimizi koruyabiliriz. Başka yetenekler de olabilir. Birisi efendim ağaçtan ağacı keser, odun yapar, diğeri efendim elbise yapar, diğeri sebze, biri pişirir falan. Farklı şeyler yaparız. Ben uyurken o korur, ben korurken o uyurur. Aha, gidip diğer tarzanlarla birlikte bir kasa baş edelim. Bunun getirdiği bir şey vardır. O bir dayatma vardır. O dayatma nedir? Orada sen onların hayatına saygı göstermen lazım. Çünkü senin amacın onlar içerisinde, onlarla birlikte barışık olarak kooperatif şekilde yaşamaktır. O halde sen birisini öldürdüğün vakit o amacınla çelişiyorsun. Çelişki cezası vardır. Allah'ın ayetlerinde çelişki olmaz. Kur'an'da çelişki yok. Çelişki olayı nedir? Sen amacınla çeliştiğin vakit onun bir bedeli vardır. Sen birisini öldürdüğün vakit onlardan düşman olacak, onlar seni öldürmeye çalışacak, sen geceleri uyumayacaksın, senin çocuğun öldürülecek. O zaman niye geldin ki kardeş buraya? Senin amacın orada mutlu, daha mutlu bir hayat sürmekti. Anlatabiliyor muyum? Yani birlikte yaşamanın getirdiği bazı şeyler var. Onun için 10 emir, 10 emirin belki ikisini çıkarsak, geri kalanı Allah'ın göndermesine gerek yoktu Musa'dan önce. Hatta ateistler de bunu bulurlar. Yalan söyleme. Normal bir insan fıtratıyla şey ettiği vakit yalanın bir yararı yok. Çünkü böyle bir şeyi evrenselleştirdiğimiz vakit, yani kural şudur. Herkes yalan söylese o yalan bir kıymeti olur mu? Olmaz. Ben hırsızlar kovuşunda yaşadım bir ara Bayrampaşa'da. Hırsızlar, hırsızlığı yasaklamışlardı kovuşta. Kesinlikle. Yani hem de ceza veriyorlardı. Hırsızlık yasaktı. Ha orada cezası çok yakın olduğu için, hani uzun süre toplum içerisinde hırsızlığın cezası, yani bedeli gelmeyebilir, fark etmeyebilirsin. Ama orada en geri zekalı bile fark ediyor. Ulan ben çalarsam öbürü benden çalar. Hiçbir kıymeti olmaz, hiçbirimizin en ufak bir şeyi olmaz diyor. O halde hırsızlığı orada yasakladılar. Veyahut da efendim öldürme. Bunu ateistler de bilirler, kötü bir şey. Doğamızda bunu keşfedebiliyoruz. Bu ikinci olay. Biz maalesef Müslümanlar da bu konuda çok gerideyiz. Mesela başkasının fikir ve inanç hürriyetine saygı gösterme. Sen kendin için bunu istiyorsun tarzan olarak. Diyorsun ben istediğimi bağırabilmeliyim, geceleyin milleti uyandırabilmeliyim ezanla. Ama ateist beni uyandıramaz. Sen ne diyorsun? Sen ne biçim tarzansın? Diğer tarzanlarla barış içinde yaşamak için geldin. Ama sabahın kör saatinde bağırıyorsun, milleti uyandırıyorsun. O adam şikayet edince ulan defol git diyorsun. Bu çelişki. Ve bu çelişkinin getirdiği bedel çatışmalardır, kavgalardır. Kürt sorunu da bu. Bu çelişkinin getirdiği, Allah'ın ayetlerini inkarın getirdiği bir çatışmadır. Bizim kendimizin oluşturduğu. Üçüncü alan ise abicim, yani bu alanda da batılılar çeşitli tecrübelerden, tarihten şey alarak bizden daha iyi. Ben Amerika'da olduğum 22 sene içerisinde hiçbir polis tarafından şey edilmedim. Sınıflarına diyorum, yani felsefe sınıflarına diyorum ki dünyanın en büyük terörist örgütü Amerika'dır, sizin ülkenizdir. İşte şu şu şu şu diyorum. Yani benim Amerika Cumhurbaşkanı'na karşı söylediğim, hatta Ground Zero'ya gittim, bu gökdelenler yıkılmıştı ya. Orada konuşma yaptım, yani yüzlerce kişi metrodan falan çıkıyor. Hepsine siz korkaksınız diyorum. Siz aptalsınız, siz kiliselerinize gidiyorsunuz, barış diyorsunuz, düşmanınızı sev diyorsunuz. Çıkınca da bu silahlara, bu askeriyelere, bu işgal kuvvetlerine ki 1 milyon kişi öldürdüler Irak'ta, sadece Irak'ta. Ona yardım ediyorsunuz, savaş çığırtkanlarını destekliyorsunuz. Siz neyse, yani böyle bir şey ama o ülkede bir özgürlük olayı var en azından kendi içerisinde. Ama buraya geliyorum 4 kere gelişimde falanca filanca hakaretten diye 4 kere yakalandım. Yani bu büyük bir rezalet bir şey çünkü çelişiyoruz. Üçüncü şey alan ise kişinin kendisiyle barışık olması ve Allah'la yaratıcısıyla barışık olması. Bu da iman dediğimiz şeyle gerçekleşiyor. Ve batıda bu eksik. Müslümanlarda bu şey olarak var. Yani dindarlarda şirk halinde var. O da
şey etmiyor. O da büyük çelişkiler getiriyor. Kendi içinde çelişkili hurafeler falan. Onun için çifte kişilik oluşuyor. Bir bakıyorsun normal mühendis, aklını çalıştırıyor. Ama din işine gelince her türlü çelişki, rezalet falan onlara da bir şey. İki kişilikli kişi oluyor yani, şizofrenik. İslam bunu getiriyor. Yani dua ile Allah'ın yasalarıyla barışma, toplum içerisinde diğer insanlarla ortak yasaları keşfetme yönünden ve bir de Rabbimizle barışma. Ve bu da ne getiriyor? Diyelim ki bu dünyada birisi ölüyor, biliyorsun ki ebedi hayat var ve o konuda şey etmiyorsun, çok kazanınca şımarmıyorsun. Kaybettiğin vakitte diyorsun ki bu testtir, benim ona göstereceğim tepki önemlidir. Ben bu üç alanı bir sistemin, dinin şeyi alanı olarak.
Tabii dedikleriniz yani
bazı, şimdi, bir ara bu çalışıyor mu? Bu
çalışıyor, basın... çalışıyor, çalışıyor. Ha, kapattın mi? Şimdi.
Aha.
Boşa gitmedik.
Şey değil bu, kayıt için sadece. Sesi yükseltmek için değil.
Biliyorum.
Şimdi bu tabii Müslümanların bunu keşfetmeye çok büyük ihtiyaçları var. Bir de tarihi gerçekler var. İşte az önce siz de konuşmanızın başında söylediniz. Bu şeyden itibaren anladığım kadarıyla sahabe döneminden itibaren artık İslam'da çok ciddi sıkıntılar başlamış. Yani Sasaniler bir taraftan, Romalılar da bir taraftan, İslam'ın bürokratının olmamasından büyük şekilde yararlanarak bürokrasi sahasını işgal etmişler. Sonra da işte Abbasiler döneminde daha halifeyi saraya hapsederek işi çok güzel şekilde götürmüşler. Öyle bir noktaya gelmiş ki artık bugün siz ne yaparsanız yapın, yepyeni bir din oluşmuş. Bu dinde Ebu Hanife'nin adı kullanılıyor. İşte İmam Şafii'nin adı kullanılıyor. Ahmet bin Hanbel'in. Şimdi bu zatlardan bize gelen kitapların tarihine baktığınız zaman yani en eskisi bile onlardan birkaç yüz sene sonra yazılmış olan kitaplar. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle İsa Aleyhisselam biliyoruz. Allah'ın büyük nebisi. 3. asırdan itibaren konsillerle oluşturulan bir din söz konusu. Bizde de bakıyorsunuz ki konsillerin karşılığı çok rahatlıkla oluşturulmuş. Şimdi bir oluşturulmuş din var elimizde. Bir de indirilmiş din var. İşte Kur'an-ı Kerim var. Çok şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'e var diyoruz ama Kur'an-ı Kerim'in metin olarak var fakat anlam olarak da çok ciddi oyunlar oynanmış.
Evet.
Mesela dün ki sohbette anlatmaya çalıştığım bir husus var. Daha yeni bulduğum için heyecanla anlattım. Biliyorsunuz bir şae fiili var. Mastarı şeydir. Fiillerin anlamları mastarından çıkarılır. Şae şey etti demek. Allah bir şey yapmak istediği zaman emir verir, ol der, olur. İnsan bir şey yapmak istediği zaman da gereken bütün gayreti gösterir, yapar. Fakat Ragıb el-İsfahani 425'te ölmüş olan bir kişi. Müfredatında diyor ki bu şae fiili bazı kelamcılar tarafından irade anlamında kullanılıyor diyor.
Dileme, dileme.
İstemek, dilemek manasında kullanılıyor. Ama diyor bir kısım kelamcılar da bunu kabul etmiyorlar diyor. Şae'nin aslı eğer Allah içinse bir şeyi icat etmektir, insan içinse bir şeyi yapmaktır diyor. Allah'ın icat etmesi de emretmektir tabii. Şimdi biz bunu yıllarca bu kelime üzerinde durduk. Hiçbir tefsirde, hiçbir kitapta çok baktık bulamadık. Hiçbirisinde yok. Ve şimdi İmam Maturidi diye Maturidi mezhebinin imamı, onun bize anlatılan Maturidi'ye bakıyorsunuz kabul edilebilir gibi değil yani. Şimdi birkaç sene evvel biliyorsunuz Maturidi'nin tevilatı neşredildi. Şimdi geçen hafta baktım. Birçok yerlerine bakıyorum. Arkadaşlara da okuyorum. Ya diyorum bunu ben bir Türk olmasam bunun Arapçasını anlamam mümkün değil. Türk olduğum için anlıyorum. Bir Arap bunları anlıyor. Şimdi geçen hafta bu şae fiiliyle ilgili ayetlere baktım. Mükemmel bir Arapça.
Ya o kardeşim, o zaman bu tefsiri birkaç kişi yazmış öyleyse. Ve ilk defa Maturidi şaeye asla hiç o güne kadar verilen anlamları naklediyor. Diyor ki işte şeyle diyor, Ebu Bekir el-Assam'la eski ulemadan birisi Hasan-ı Basri. Bunlar radıya manası vermişlerdir diyor. Ama bana göre emara anlamındadır diyor. Şimdi emara dediğiniz zaman tam şaenin sözlük anlamı oluyor. Şimdi mesela bakıyorsunuz ki En'am 148 mesela. Ya da şöyle diyelim. Bir ayette bakıyorsunuz ki Allah-u Teala diyor ki kullarının kafir olmasına razı olmaz diyor. Şafiine verdikleri anlama bakıyorsun. Dilediğini kafir, dilediğini mümin yapar diyor. Ya bu ayet yanlış, ya bu ayet yanlış. Şimdi insanlara Kur'an okuyun dediğimiz zaman da böyle çok yapısal yanlışlıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Rağbel İsfahani ile Maturidi'yi karşılaştırdığınız zaman tarih olarak da verilen bilgiler birbirine tamı tamına uygun düşüyor. Rağıb'ın vefat 425, şeyinki 333. Maturidi'nin.
Sen bunları niye ezberliyorsun ki bu tarihleri?
Yok, yok, tarih açısından çok önemli. Çünkü birçok insan arkeoloji yapıyor biliyorsunuz. Arkeoloji yapıyor insanlar. Herkes bizim gibi değil. Yani tarih yapanlar var. Onlar açısından önemli olduğunu şey yapmak istiyorum. Şimdi tutup bir kelimenin anlamını değiştirdikleri zaman adeta Kur'an-ı Kerim'in sigortasını attırmış oluyorlar. Ve Müslümanlar akılsız bir hale geliyor. Meal okuyun dediğimiz zaman da çok ciddi sıkıntılar doğuyor. Burada şunu söylemek istiyorum esas sonuç. Bir kere bu tarihi gerçekleri de bilmemiz lazım. Yani bir taraftan Sasanilerin, bir taraftan Romalıların da hala ben o iki kıskaç altında İslam ülkelerinin şey yapıldığını, ezdirmeye devam ettiğine inanıyorum şahsen. Her ne kadar dışarıdan birbirlerine düşman gibi gözükseler de bizimle ilgili projelerinde bir düşmanlık olduğunu düşünmüyorum şahsen. Burada çok ciddi bir çıkış yapmak zorundayız. Yani iyi bir metodolojiyle şeye inmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bu Kur'an-ı Kerim'in metni duruyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize çok büyük bir ikramdır. Bir de bu metnin kendi bir iç metodolojisi var. Biz onu uyguluyoruz. Şimdi metodolojiye sıra geldi. Yani bizim yaptığımızı ben size söyleyeyim. Ondan sonra da siz tabii ne düşünüyorsunuz? Şöyle yapıyoruz. Yani bu Hud suresiyle başlayan, hatta şimdi bizim Fatih Orum bizde öğretmiyestir bizim fakültede. Bu konuda da bir çalışma yaptı. Kur'an-ı Kerim açıklama usulü diye. Onu inşallah size takdim ederiz.
Çok güzel.
Kitap olarak.
Maşallah.
evet. Tamam.
İsmi neydi?
Yo, size takdim ederiz inşallah. İstersen birer tane veririm. Kur'an'ı anlama usulü diye daha yeni çıktı. Yani bir ay olmadı değil mi? İnşallah. Şimdi bir metodoloji üzerinde ki o Allah-u Teala diyor ki diyorsunuz. Kitabun uhkime teayyatü thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklamayı Allah yapıyor. Niye la ta'budu illallah? Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz.
Evet.
Dolayısıyla biz buna şey yapıyoruz. Ali Hoca gel. Evet. Hoş geldin.
Ve aleyküm selam. Ali Rıza Demircan. Ben İmam Hatip'teydim, sen de İmam Hatip'te. Orada bir sürü vaaz verdin bize. İstanbul İmam Hatip'te.
Şimdi o verdiği vaazları istemeye geldim.
Ya ondan sonra Süleymaniye Camisi'nde seni dinledim, Akıncılar döneminde. Hoş bulduk.
Lütfen bu söylenenler 30 sene önceydi.
Öyle.
Bunun anlamı şudur. Konuşan kardeşimiz de 60'lık yani.
Yok daha değil ama yani yakında oluyoruz inşallah.
Evet. Yani şimdi bu
evet 55.
Evet tabii İyi. Yakın. Şimdi dolayısıyla biz
sen kardeşin 60 buldu mu?
Ben 50.
Beni mi diyorsun? Ha İhsan Bey'in.
Ha. Ha İhsan Bey. Ya merak etmeyin.
Allah ömür verirse o da bulacak bizi.
Siz de geleceksiniz yani yakında.
Evet. Biz oraya gelmeyiz ama siz buraya gelirsiniz değil mi? Şimdi bu...
Evet, evet hocam.
Bizim, biz şu ana kadar...
Gel Ali Rıza, gel.
Peki, peki. Biz şimdi
usulden
usul açısından şey yapıyoruz. Biz hep bu usule göre gidiyoruz şeyden itibaren. Tabii Edip Bey'le de kısa bir konuşmamız olmuştu burada. Biz bu usulle gittiğimiz zaman tabii ki bu hadisler içerisinde çok uydurmalar elbette var yani. Buhari'de de var, Müslim'de de var, hepsinde de var. Fakat bu o metodolojiye gittiğimiz zaman da doğruları rahat bir şekilde Kur'an'ın içerisinde buluyoruz. O metodolojiye gittiğiniz zaman da bütün evrensel doğruları bulabiliyorsunuz. Yani bilimi onun içinde bulunuyorsunuz. Yani. Bilim. Bilim o işin içerisinde oluyor. Mesela işte en son biz Kutup bölgesinde yaptığımız üçüncü seyahat. İşte az önce ayılardan bahsettiniz. Ben yani. Şimdi o hatırıma geldi. Svalbard'a gittik. Ocak ayının ilk haftasında. Bizi arabadan indirmiyorlar. Yahu kardeşim biz bu Arasat'a geldik. Ya inersiniz hemen ayılar kapar diyorlar size. Çünkü ayıların bol olduğu bir yermiş. Biz görmedik herhangi bir ayı ama diyorlar ki siz bilemezsiniz. Sizin kokunuzu alır anında yetişirler. Ben gene dinlemedim, indim. Çekimler mekimler yaptık falan. Ama bazı yerlerde özellikle indirmediler ne kadar istediysek de. Şimdi oralara gidip de gözlemler yapınca ki tabii büyük bir ekiple yapıyoruz. Bir de şunu yapıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki kitabun fussilet ayatu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun. Arapça Kur'an olarak bilenler topluluğu için açıklanmış bir kitaptır deyince biz hiç ferdi çalışmayız yani burada. Mutlaka bir ekip. Ekibin içerisinde de konunun uzmanlarını da bulundururuz. O uzman inanır inanmaz o kendi problemi ama uzman olması önemli. Ve biz burada şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda yani din ve bilim farkı zaten olamaz. Sürekli de bilimin bilime hedef gösteren çalışmalar ortaya çıkmış oldu. Ve hemen her yerde bunu yaşadık. Dolayısıyla yani ben şahsen şunu isterim. Yani bir inceleseniz onu. Mutlaka bir sürü eksiğimiz vardır.
Ben çok hoşuma gitti. Her şeyden önce mizampajı çok güzel. Böyle karşılaştırma var, tablolar var. Çok güzel.
Yani bir inceleseniz yani eğer konular, mutabık ise çok güzel. Mesela Ali Rıza Hoca'yla da bu konuda burada sık sık çalışmalar yaparız. Ali Rıza Hoca'nın şeyi cariyelik neydi? Sömürülen cinsellik miydi? Mesela cariyeler ve sömürülen mesela bu metodolojiyle ortaya çıkarıldı.
Maşallah.
Yani bu hakikaten enteresan bir metodoloji. Yani şöyle oluyor. Şöyle bir çay yapacaksanız suyu nereden getireceksiniz? Nasıl kaynatacaksınız? İçine nereden ne atacaksınız? Ne kadar süreyle bekleteceksiniz? Nasıl sunacaksınız? Bütün ayetlerden siz onu buluyorsunuz. Ondan sonra da birdenbire evrenselleşiyorsunuz. Yani mesela biz yani en son seyahatle ilgili şunu söyleyeyim. Svalbard'da gündüz saat 12'de güneş ufkun gittiğimiz zaman 10 derece altındaydı.
Evet.
Güneş ufkun 10 derece altındayken gökyüzünde hiçbir aydınlık olmaz normalde. Fakat orada aydınlık vardı. Şimdi biz giderken orada kesin aydınlık var ve bunun için gittik. Ama beraberimizde o ki mesela astronom arkadaş asla olmayacak dedi. Gittik aydınlığı hep beraber gördük orada. Yani gündüzün kendini gösterdiğini. Neden buna ihtiyaç var? Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz bu şeylerden. Ateistler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya madem Kur'an Allah'ın dini, Allah bu bölgeleri bilmiyor mu? Yani orada mesela 21,5 saat oruç tutturuluyor insanlara. Halbuki 24 saat güneşin tepede dolaştığı zaman da gittik. Yani sadece kışın değil. Şimdi orada öyle bir şeyler tabiatla birlikte öylesine bir sonuçlar ortaya çıktı ki hatta mesela en son Tromso'da çeşitli yerlerinden gelen
Norveç'in ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen kişiler vardı. Onlarla beraber sabah namazı rasatına çıktık. Bizim rasata çıkışımızdan birkaç saat önce onlar sabah namazı olmuş, kılmış diyorlardı yani. Çünkü onlara değişik takvimler göndermişler. Şimdi orada tahminen şurası mı acaba Tanyer'in ağardığı yer diye bakarken sonra baktık başka bir yerde ağardı. Allah Allah. Astronom arkadaşlar hesaplara baktılar, yanlış düşünmüşüz. Tam orası olmalıymış. Neyse. Şimdi oradan sabah namazı rasatı yaparken o ufku getirdi, kalın bir bulut kapattı. O ışık kayboldu ya. Yani. Şimdi ben de kendi kendime dedim ki ya Rabbi, ben bu insanları ben nereden bir daha bulacağım? Türkiye'den geleceksiniz. Dünyanın çeşitli yerlerinden bu kadar adam gelecek buraya. Ve bu insanlara sabah namazı rasatı yaptıracaksınız. Şimdi o sıra ki bizim hani yıllarca şeyde rasat yaptığımız için o tecrübelerden biliyoruz. O sıra baktım ki seher yeli esmeye başladı. Seher yelinin esmesi demek sabah namazında 8-10 dakika var demektir. Hemen ayet aklıma geldi. Herkes konuşuyor. Bir dakika dedim. Susun. Geldiler. Şimdi görünecek bir şey olmayınca kendi işlerinde sohbete daldılar. Bakın şu anda şöyle bir kendinizi dinleyin bakayım. Ne hissediyorsunuz? Hafif bir, tatlı bir yel hissediyor musunuz? Evet. Bakın bu yel ara ara gelecek ve bu yelle kuşlar da ötmeye başlayacak. Hemen o anda kuş sesi gelmeye başladı. İşte dedim bu Kur'an-ı Kerim'deki ve subhi idâ teneffestir. Nefeslendiği zaman sabaha yemin olsun. Şimdi herkes tabii burada müthiş bir şekilde etkilendiler. Şimdi bak yani Allah-u Teala öyle bir şey yapıyor ki orada her şeyin olmadığı, kesildiği bir yerde gene bir başka işaret bırakıyor. Sonra geçtik, hep beraber sabah namazını kıldık. Şey de yani, bunu şunun için söylüyorum. İnşallah bizim takvim son şeklini aldığı zaman, ben eminim ki, biz çünkü burada kutup noktası için de namaz vakitlerini net olarak belirledik. Şu anda henüz neşretmedik de. Yani kışın, yazın kolay, yazı yapmıştık. Kış zor.
Yani kuşlar ötmeye başladı ve...
Kışlı kuşlar ötünce 7-8 dakika var demektir sabah namazı.
Yani o zaman şöyle mi diyeceğiz? Yani seher yeli estiği ve kuşlar öttüğü zaman.
Yani onu da katıyoruz. Sadece o değil. Yani şunu demek istiyorum. Kur'an'la gittiğiniz zaman tabiatın bütün fertleri size yardımcı oluyor. Bunu siz yaşıyorsunuz. Ve o şey de o kutup da yani öğlen vaktinde güneş ufkun 10 derece altındayken bir aydınlık göremezsiniz matematiksel olarak hesap ettiğinizde. Halbuki ondan çok daha önce aydınlık başlamıştı. Şimdi bu bilime göre mümkün değil. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre olması gerekiyor. Şimdi oradaki astronom arkadaş şöyle bir baktı dedi ki Allah Allah dedi ya bu saatte böyle bir şey olmamalı dedi. Fakat var görüyoruz. Evet bulunduğumuz yerde aydınlık gözükmüyor ama gökyüzü masmavi. Çepeçevre yani ara ara bulutların arasında mavilikleri görüyorsunuz. Oradan şunu dedik tamam bu dedi o arkadaş keşfetti onu. Kutup bölgesindeki basıklıktan kaynaklı. Şeydeki diğer bölgelerdeki et kalınlığı fazla ya dünyanın. Hı hı. Oradaki basıklıktan kaynaklanıyor. Şimdi onu keşfetmiş olduk. Şimdi orada mesela Svalbard'a biz giderken dedik ki herhalde orada kalacak yer yoktur. Nerede kalalım? Bir gitti, uçağa bindik. Uçak ağzına kadar doluydu. Yolcu uçağıyla gittik. Doluydu uçak. Bir oraya girdik ki bir şehir. Niye şehir? Çünkü bir dağ keşfetmişler. Dağın tamamı kömür. Yani şey yerin dibine girmiyorlar. Dağdan alıp satıyorlar. Öyle olunca bir şehir oluşmuş orada. Peki yarın tam kutup noktasında da bir maden keşfetseler. Oradaki adamlar nasıl namaz kılacak? Dolayısıyla biz burada Allah'a şükür tarihte ilk defa Kur'an'la gittiğimiz için, az önce anlattığım metodolojiyle gittiğimiz için şu anda dakika olarak hesap ettik. 21 Aralık ki en zor gündür. 21 Aralık'ta tam kutup noktasında günün uzunluğu 172 dakika. Bunu nereden çıkardın Kur'an-ı Kerim?
Sen şimdi şey olsaydın, yani tarikat şey olsaydın, sen Kutbul Aktap mı olurdun yoksa Kutbul Şimal mi olurdun? Yani sen iyice şey etmişsin bu konuda itiraz.
Şimdi ben buradan şunu söylemek istiyorum.
Sen çok konuştun bu kutu.
Son yani noktaya abi. Son noktayı söylüyorum. Bu şeyde yani. Ben metodolojiye bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani çok burada sizin de ben görüşlerinizi, yani tenkitlerinizi de beklerim. Eğer bu metodolojinin doğru olduğu kanaati ortaya çıkarsa hep beraber.
Yok, bence yaparız. Gayet güzel. Allah razı olsun, sen o soruyu çok ciddiye alıp oralara kadar gitmişsin. Ama sanıyorum bu kardeşimiz kutup yerine sanıyorum böyle ekvator bölgelerini falan daha fazla şey diyor. Çok fazla insan
şimdi
var.
Tam söz buraya gelmişken. Evet. Abdülaziz Hocam.
Allah razı olsun.
Ben bunları tabii takip ediyorum dediğim gibi. Hocanın çalışmalarını. Bununla ilgili bir Twitter'dan bir cümle yazdım. Dedim ki, Abdülaziz Hoca ve yanındaki heyet, ya heyetle mi gittiniz, kaç kişi gittiniz bilmiyorum, kutuplara gittiniz.
7 kişi gittik.
Yani 7 evet. Kişi kutuplarda namaz nasıl kılınacak onu tespit etmek için kutuplara gitmiş dedim. Ben de derim ki, kutuplara değil, kuytulara gitsin. Kuytulardaki, varoşlardaki açlar, kimsesizler, evsizler, yoksullar.
Ya burada kavga etmeyecek.
Onlar daha da
hey, kutu. Hey, lütfen.
Yok ya, kavga
etmeyecek. Ya desin ya da Allah Allah.
Şey, tavsiye edelim yani. İşte tamam. Şeyin önünde. Diye söyledim. Şimdi ben tabii bu çalışmaları takdir ediyorum. Büyük bir enerji. Ben istiyorum ki bu enerji daha yararlı alanlara yönelsin. Tabii kendisi de bundan daha yararlı bir alan mı olur? Binlerce kişi, milyonlarca kişi bunu bekliyor. Biz de onları aydınlatıyoruz diyecektir. Tamam, ben ona bir şey demiyorum ama benim zaviyemden baktığın zaman Kur'an kuytulara gitmeyi daha fazla önemsemektedir. Maun suresinden tutun da infak ayetlerine kadar, miskini doyurmaya teşvik sözüne kadar, ben hep Kur'an'da okuduğum zaman bunlar gözüme sürekli çarpıyor ve ben zaten kuytulara gidiyorum. Yani hoca kutuplara gidiyor ama bizim vaktimiz kuytularda geçiyor zaten. Sokak çocuklarına gidiyorum, kuytulara gidiyorum, aç, yoksul kim var, gücüm yettiğinde ben belediye değiliz, devlet değiliz ama ben onlarla yaşamayı bir peygamberi ahlak ve peygamberi yaşam biçimi olarak görüyorum. Ve gelen arkadaşlara diyorum ki, işte Edip'te de geçen geldi. Ya benim inancıma göre peygamberin meclisi de böyleydi işte. Bir tanesi geliyor evsiz, öbürü geliyor zenci, öbürü geliyor işte bak diyor bu Bilal, işte bak bu. Yani öyleydi, ben bu hayatı böyle algılıyorum. Yoksuldan kopanın Allah'a imanının da namazının da salatının da olmadığını düşünüyorum. Çünkü diyor ki onlar derler ki biz Allah'a, azim olan Allah'a inanmazdık. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdik. Maşallah. Onlar derler ki biz musalli değildik, yoksulu da doyurmazdık. Hem musalli olmak yani salat, hem de Allah'a iman yoksula bağlanıyor. Eğer onunla bağınızı kopardığınız zaman ne Allah'a iman ne de yoksul olmuyor benim Kur'an'ı kavradığım yere göre. Şimdi ben buralardan hareketle öyle bir şey söyledim. Tabii hoca da bize fırçayı bastı.
Hemen şu var
ya. Hak ettin mi yiyeceksin.
Yani. Abdülaziz. Yok yani ben Abdülaziz'in tamam. Çalışmasını tamam, gerçi biraz şey diyoruz da. Fırçayı
yemeyelim.
Yok aslında yani bu da önemli. Çünkü birçok insanın kafasına takılan bir soru olarak.
Doğrudur, ona bir yani, şey demiyorum.
Ona olabilir. Şey eden bir arkadaş da olsun yani. Ama sanıyorum ki
şimdi
bütün
hayat. Şöyle bir şey. He. Şimdi ben Kur'an'ın senin biraz önce anlattığın şeyi. He. İnsanın psikolojik dünyası yani iç dünyası.
Maşallah.
Ruhun temizlenmesi. Bir de insanın dış dünyası yani sosyolojik dünyası. Kur'an'ın psikolojik ve sosyolojik tefsirine çok önem veriyorum. Hatta Kur'an'ın bu yönünden başka bir yönüne de ilgilenmeyi zamanın uğraşı ve sözü olarak görmüyorum. Mesela geçen mezara gittik. İşte Ahmet'in Allah rahmet eylesin babası için. Şimdi aynı şey orada var. Kardeşim bu bir ihtiyaç. Yani vatandaş mezarda yani bu kadar mı diyor. Ya işte Yasin suresini gelenler okusun. Gelenler, orada gelenlere yani ölüye değil. Orada gelenlere Yasin suresini okuyun. Allah'tan rahmet dileyin, bağışlama dileyin ve gidin. Vatandaş diyor bu kadar mı? Ya babam öldü ya. Yani psikolojik halde, psikolojik olarak yani yıkım halinde.
Allah'tan daha merhametli o adam kesin olarak şeyi alacak, belgeyi verecek.
Yıkılmış adam. Ya şöyle uzun uzun bir Kur'an oku diyor. Ben de işte El Fatiha, ruhu için Fatiha. Ondan hasıl olan sevabı, ondan hasıl olan sevabı diye. İmamdan bir şey bekliyor. Ben de imamı dinledim şöyle. Dinledim. Yanımdaki arkadaş dedim. şöyle vatandaşlara baktım. Dedim ya bu bir psikolojik ihtiyaçtır. Ve bu halk bundan asla vazgeçmeyecektir. Buna bir şey bulmamız lazım hocam. Yani mezara gittiğimiz zaman ne yapacağız? Kur'an okuduğun zaman, mesela Kur'an okuduğun zaman ben Kur'an'ın mezarda herkesin boynunu büküp Arapça kimsenin hiçbir şey anlamayıp
hiçbir anlamayıp
bundan hasıl olan sevabı El Fatiha deyip ölünün ruhuna o Yasin suresinin tamamının gönderildiğini benim uğraştığım, üzerine çalıştığım, gece gündüz mü verdiğim Kur'an'ı hakaret olarak görüyorum ya. Acayip zoruma gidiyor. Allah Allah diyorum ya, şu milletin şu Kur'an'ı mezarlıklardan bir kurtarıp şu hayatın içine bir getirebilsek, bu hayatın içinde bu millet bu kitabı bir okuyabilse ne muazzam şeyler olacak.
Üstelik de...
Ama bu bir ihtiyaç. İhtiyaç ne kadar? Allah rahmet eylesin. Günahlarını bağışlasın. Ya Rabbi bunu bağışla. İşte bu kadar olması lazım. Yani artık Makber Gazeli mi okur? Uzunca bir ölü mersiyesi mi okur? Ne yaparsa ona bir şey bulmamız lazım yani. Yani şunu demek istiyorum. Bu bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç alternatif olarak üretilmediği takdirde millet bu ihtiyacını bu Kur'an'la gidermeye devam edecektir. Şimdi o da bir ihtiyaçtır. Nasıl namaz kılınacak? Kutuplarda nasıl namaz kılınacak? İmsak vakti nedir?
Bak sen adam, senin adamlarından birisine dedi biliyor musun toplumda? O kuytuda yaşayanlardan bir. Şeyden, İngiltere'den gelen bir adam var, o tabii tuzu kuruyor.
Nasıl benim adamım?
Tuzu kuruyor. Şimdi bak, şimdi nasıl sen? İngiltere'den gelen değil. Evet. O diyor ki ya kardeşim biz 22 saat oruç tutacağız, ne karışıyorsunuz falan diye böyle bir şey yapıyor. Orada işte o senin adamlardan birisi kalktı, dedi ki ya dedi, benim diyor dedi yaşlı annem var, küçük çocuğum var. Ben sizin gibi değilim. Ben camiye koşa koşa geliyorum, namazın bitmesini bekliyorum ki işime gideyim. Ben gelmeden önce bakıyorum, şurada da bir çay partisi yapmışsınız. Namazdan sonra da ikinci bir çay partisinin hazırlığını yapıyorsunuz. Kardeşim ben öyle, ben ertesi gün işe gideceğim, siz yatacaksınız. Lütfen dedi, öyle iki saatte falan oruç tutamayız. Dolayısıyla işte o senin adamların da sıkıntısı var orada yani.
Onlar bizim adamlarımız değil yani. Bizim
peki onlar kuytta yaşayan işte.
Neyse yani, şimdi metodolojiden bahsettin. Çok güzel şeyler söylediniz. Şimdi ben onu usta şunu söyleyeyim. Mesela ben Kur'an'ın bir meselede ortaya çıkışına...
Sana iki dakika verebilir miyiz? Yani?
Tamam.
Gerçekten bu millet çok şey...
Yani. Ha, tamam, eğer fazlaysa buyursun.
Bilmiyorum. Yani şöyle benim önerim şu olacak. Yani bu arkadaşlara bize soru yöneltmesi için biraz vakit versek
olur,
iyi olur. Yani
çok
belki
iyi olur.
De
bence
yani
çok iyi olur.
Onun için iki dakikada bitirsek.
Hep biz konuştuk. Bir namaz kılalım ondan sonra.